Evet, umarım ki bizim bu son haftalarda yaptığımız seri faydalı olur. Biliyorsunuz açıklama kitabından okuyoruz ve özellikle bakıyoruz orada nasıl ruhsal bir savaş var. Bu ruhsal savaş sanmayın 3500 senesinde olacak. Fark ettiyseniz son haftalarda çok fazla bilgi veriyorum. Ve bu bilgileri vermekle istiyorum size anlattırım ki biz bu zamanın içindeyiz. Biz bu ruhsal savaşın içindeyiz. Korab şimdi her birinin soğuk yüreğini ısıtırsın. İstiyorum herkes uyansın bu temalarda. Çünkü biz çoğu vakit kapalı gözlerle bu dünyada geziyoruz. Kendi kendimizi bir dünya yaratıyoruz ve asıl ruhsal savaşı anlamıyoruz. O yüzden Rab şimdi bugün de bizi konuşsun. Hatırlarsanız son haftalarda baktık şeytanın iki tane yardımcısı var idi. İki tane canavar. Birinci canavar diyor denizden çıkıyor. İkinci canavar gene topraktan, yerin altından çıkıyor. Ve dedi ki bu birinci canavar gösteriyor ki gelmekte olan yeni dünya hükümeti. Bütün halklar, bütün cinsler, bütün diller, herkes tek bir canavara taptılar diyor. Herkese kendi iradesini, kendi isteğini yaptırdı diyor. Bugün dakikada bunu tam olarak görmüyoruz. Ama yavaş yavaş oraya gidiyoruz. 30 sene önce sen Brüksel kasabasından bir şey bilir miydin? Brüksel demek Belgika'da kimse bilmezdi. Bugün herkes biliyor Bulgarya'da. Niçin? Çünkü Bulgaristan hükümeti zakonların belki 30% yapıyor. 70% bu zakonlar yapılıyor, bu kanunlar yapılıyor Belgiya'da. Böylece görüyoruz nasıl bütün Avrupa birleşiyor, tek bir devlet oluyor. Ve sadece bu birinci adım, birinci stepen. Ondan sonra Amerika'da, Afrika'da, Güney Amerika'da ve bütün Asya'da birleşecek tamamı bir tek dünya hükümetinin altına giriyoruz çok hızlı bir tempoya. Bu birinci canavarın çalışmasını görüyoruz ama ikinci bir canavar daha var. Topraktan çıkan canavar, geçen hafta ona baktık. Çünkü dedi ki şeytan razı değil sadece politik ve dışarıdan yapılan güçle insanları diretsin. Aynı zamanda ona bir ideoloji lazım, bir din lazım, bir inanç lazım. Bir dünya dini yaratılacak ve geçen hafta buna daha detaylı baktık. Gördük ki nasıl bugün bile konkretno adımlar atılıyor ki bütün dinler birleştirilsin bir şapkanın altında. Nasıl bütün dünyada artık insanlar zorlayacaklar onları tek bir dua etsinler. Ve bu dua biz geçen hafta okuduk bunu. Bu duaya direkt o kötü ruhların diktova yaptığı bir duadır. Sadece bu değil, birçok konularda görüyoruz nasıl bütün inançlar, bütün dinler birleşecek. Aa, sen gene Hristiyan ol, sen gene Budist ol, sen gene Müslüman ol, problem değil. Ama yeter ki bu birliğe karşı gitme. Hepimiz biriz diyeceksin, yeter ki bunu destekleyeceğim. Ve bu ikinci canavarın bazı taraflarını bugün daha fazla araştırmak istiyoruz. Bu uzun bir tema. Ve istiyorum bunu daha derin biraz kazalım, daha derin anlayalım ki bu ikinci canavarın etkisi ve yaptığı şeyler nedir? Bugün bakacağız iki temaya, bu ikinci canavarla ilgili. Birincisi, canavarın mucizeleri nedir? Bir bakacağız bunlara daha detaylı. Çünkü de ki bu canavar çok büyük mucizeler yaptı. Bunlar nedir? Ve ikincisi, daha önemli, bu canavarın putu varmış. Birinci canavarın putu varmış ve ikinci canavar herkesi zorluyor bu birinci canavarın putuna tapsınlar. Herkes, yeryüzünde yok bir insan buna katılmasın. Kalmayacak bir insan hayatta kim bunu yapmıyor? Çünkü yapmayanlara karşı gelenleri diyor öldürülecek. O kadar ciddi temalar okuyoruz burada. Ve bunlar nedir? Şimdi dediğim gibi çok bilgi vermek istiyorum size. Yanlış anlamayın, sıkıcı olabilir eğer dikkat etmezsek ya da belki bu temalar bize çok yabancı geliyor. Çünkü işte fazla derin düşünmüyoruz değil mi? Vesnik okumuyoruz, kitaplar okumuyoruz. Ama kısa da olsa istiyorum bazı bilgiler vereyim. Olabilirdi güzel güzel vaazlar yapalım. Hani interesting o böyle tatlı, yumuşak ayetler çıkarayım. Ve böylelikle kişileri yani hoş bir duygu bırakayım. Olabilirdi böyle ilginç, interesting o böyle benzetmeler ve örnekler vereyim. Nasıl değil mi? Kişiler çok seviyor örnekleri seslesinler vaazlarda. Ondan sonra aynı güzel vaazıydı, güzel bir örnek işitti. Hepsi güzel. Ama bugün başka bir şey yapmak istiyoruz. Bugün istiyorum faktiler, gerçekleri söyleyeyim. Ve bunları görünce uyanalım. Bunları görünce anlayalım ki yani bu sadece bir oyun değil. Burada bir savaş var. Ve savaşta ölmek de var, kalmak da var. Ölüm kalım meselesi. Sen buna hazır mısın? Savaşta herkes kendini sıkıyor. Savaşta tek bir düşünce var. Hayatta kalayım. Savaşta kimse evin güzelliğine bakmıyor. Hangi halva garnitüre kullanıyorsun bakmıyor. Çünkü tek bir mesele var, hayatta kalmak. Biz imanlı olarak da istiyoruz ruhça hem de bedence, yani ayakta kalalım, hayata kalalım. Evet, bugün bakıyoruz birinci olarak bu birinci canavarın yaptığı mucizeleri. Okuyorum birinci açıklama kitabında 13. bölüm ayet 12 ve 13. Bakın, bu canavar birinci canavarın bütün kuvvetini onun önünde kullandı. Bütün dünyayı ve dünyada oturanları öyle yapıyor ki birinci canavara tapsınlar, hani onun ölüm yarası iyileşmişti. Ve büyük mucizeler yaptı. Öyle ki bütün insanların önünde gökten yeryüzüne ateş yağdırıyor bile. Ve o mucizelerle, hani ona verildi ve onları birinci canavarın önünde yapıyor, onlarla yeryüzünde oturanları saptırdı. Bakın, bu ikinci canavara veriliyor diyor. Allah izin veriyor, sahte mucizeler yapılsın. Hem de çok güçlü bir şey, kuvvetli bir şey. Sen bir mucize var mı gördün? İnsan hayatında görüyoruz mucizeler, yani defalarca, yüzlerce mucize işledi İsa. Bugün aramızda aynı şey olursa, bugün aramızda bir ölü dirilse, direkt o cenazede, tam tabuda koyuyoruz, sokakta duruyor ve biz dua ediyoruz ve adam kalkıyor. Ne olacak? Seviniyoruz, hayırlıya bağırıyoruz. İşte hakikat burada diyoruz. Ya yarın öbür gün sahtekar biri gelsin, başkasının adında dua edip bu kişiyi kaldırırsa ne yapacak? Bizim kafamız karışacak. Hakikat nerede diye şüphe edeceğiz. Aldanmayın diyor. İsa kendisi ve apostollar hepsi yazıyor ki böyle zaman gelecek, en korkunç mucizeleri bile, en büyük mucizeleri bile kopya edecekler şeytanın agentleri. Ne diyor? Onun ölümcül yarası diyor iyileşmişti. Şeytanın ve onun canavarı o kadar güç var onlarda, dirilişi bile kopya etsin. Sanki onlarda güç varmış, hayat versinler insanlara. Evet, bu mucize meselesini şimdi çok daha derin anlaştırmak istiyoruz. Geçen hafta baktık bunun birinci anlamına. Bu mucize bayağı hani bildiğimiz İsa'nın yaptığı gibi mucizeler, kötü ruhların aldatıcı mucizeleri. Ve gene aynı kitapta açıklama 16. bölümde. Bakın ne yazıyor. 16. bölüm 13 ve 14. Ve gördüm nasıl ejderin ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından sanki kurbağalar gibi 3 tane mundar ruh çıktı. Kurbağa biliyorsunuz ne kadar iğrenç bir şey. Bir insanın ağzından böyle kurbağa çıksın, ne kadar iğrenç bir şey. Bunlar diyor, mucize işleyen kötü varlıkların ruhlarıdır. Bakın, kötü ruhlar diyor mucize yapacak. Bizim bildiğimiz mucizeler. Bütün dünyanın krallarına kadar ulaşıyorlar. Öyle ki her şeyi güden Allah'ın o büyük gününde o krallar muharebe etmek için toplasınlar. Amaç bu. Bütün dünyaya birleştirsinler, Allah'a karşı savaşsınlar. Buna daha doğrusu daha fazla geçen hafta baktık değil mi? Konuştuk mesela ağlayan Meryem Ana heykelleri. Konuştuk nasıl Hinduistlerde işte böyle bazı putlar var, böyle fil, slon biçiminde. Onlar başlıyor süt emmeye. Litrelerce süt emiyorlar ve kişiler şaşmış kalıyor. Nasıl olabilir bu? Bir açıklama yok ve kişileri kuduruyor. Mucize diyorlar. Evet, bütün bunlara baktık. Ve Rab buna izin veriyor. Hem başka dinlerde hem Hristiyanlığın içinde çok sahte mucizeler türeyecek. Kişiler İsa'nın adını kullanacak, mucize yapacak ama onun öğretişi sahte olacak. Ve kişiler buna kanıp tamamen kurtuluşunu kaybedecekler. Eğer dikkat etmesin. İsa kendisi bunu önce söylüyor. Yalancı diyor Mesihler ve yalancı peygamberler. Bu demek ki Hristiyanlığın dışında ve İsa'nın adını kullanarak. İki türlü. Evet, mucize dedik ama bugün istiyorum bunu biraz daha derin anlayalım. Bir mucize ne demek? Diyelim 100 sene önce insana soraydın, Allah'ın gücü var mı her şeyi yapmaya? O diyecekti tabii ki. Elbette. Bugün kişiye soruyorsun, Allah'ın gücü, Allah var mı yok mu bilmiyorum. Ama insanın gücü var her şeyi yapma. Ve bugün buna teknoloji diyoruz. Teknoloji. Bilim adamları ve mühendisler bugün kafana ne koyarsalar yapıyorlar. İnsan 150 sene önce dedi ki ben uçmak istiyorum. Ve binlerce sene insan hayal etti, insan uçamaz. Çok ağırdır, havaya konamaz. Ama mühendisler bunu yaptılar. Kafalarına koydular ve yaptılar. Beygirden daha hızlı bir prevoz yoktu, bir transport yoktu. Bugün arabalar 300-400 km saatte yapıyorlar. Trenler 600-700 km saatte yapıyorlar. İnsan kafasına koydu mu teknolojinin sanki sınırları yok. Her şey yapıyoruz. Ve böylelikle bugünkü mucize anlamı aslında insan bunu bekliyor teknolojiden. Teknoloji onun mucizesi oluyor. Bugün teknoloji her şeyi mümkün kılıyor. Hatta diyor ki, bak tekste okudu ki, gökten ateş yağdırıyor. Tabii ki biz bunu eski ayette okuyoruz. Nasıl İlyas ve sonra Elişa iki defa gökten ateş indirdiler. Değil mi? Eski peygamberlerde bu var idi. Ama bugün nasıl? Bugün var mı öyle bir şey? İnsan gökten ateş yağdırsın. Aynısı var hem de çok daha kuvvetli bir anlamda. Bugün atom enerjisi var. Ve insanlar 1954 senesinde sefti bir yani hidrojen bombası, bu demek vodorod bombası yaptı. Bu normal atom bombasından daha da hızlı bir şey. Ve o kadar büyük bir güç var ve bu patlama olduğu zaman güneşin içinde hangi proses olursa aynısı oluyor. Ve bilim adamları, bunu yapan bilim adamları, Enrico Fermi, o dedi ki biz artık güneşin kuvvetini dizginledik. Anlıyorsunuz mu? Gökten ateş indiriyorlar. Bugün insanda bu güç var. Güneşin içindeki kuvveti, ateşi yeryüzünde yaratsın. Açıklama 13. bölüm gerçekleşti. Tam anlamda. Çünkü güneşin ateşinden daha büyük bir ateş yok. Onu yeryüzüne indirdik teknolojiyle. Evet, bu teknolojinin en büyük ve en eski hayali nedir? Bu yeni bir şey değil. Bunun arkasındaki vaat, bunun arkasındaki ses şeytanın sesidir. O kullanıyor teknolojiyi, değil sadece neotranlı bazı iyi şeyler yapsın. Hepimiz treni biniyoruz, seviniyoruz. Yani kısa bir zamanda bir yere varıyorsun. Hepimiz uçağa biniyoruz. Tamam ya, bir saatte Almanya'dasın. Bilmem ne. Ama bunun arkasında insan bu teknolojiye neotranlı bakmıyor. Bir tanrı gibi bakıyor. Her şey, bütün umutları ondan bekliyor. Eskiden değil mi, bebekler çok çabuk ölürdüler. Yani doğan bebeklerin 30% ölürdüler bir yaşa kadar. Bugün bu çok seyrek oluyor. Teknoloji o kadar ilerledi ki medisine insanın ömrünü uzattırıyor. Biz sanki artık Allah'a dua etmiyoruz, doktorlara dua ediyoruz. Teknolojiye dua ediyoruz. O bizi kurtarsın. Ondan mucize bekliyoruz. Evet. Ve onun kökü nerede? Okuyorum yaratılış kitabında. 3. bölümde 4 ve 5. Çok eski bir yaratığın sesini işitiyoruz burada. Kesinlikle ölmezsiniz. Dedi. Kim? Kim onu söyledi? Yılan değil mi? Yılan diyor, ejder. Ve bu canavarın şefi. Aynı sesi kullandı. Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Anladınız mı? Teknoloji daha o zaman başladı. Şeytanın sesi o zaman aynı vaatleri verdi. Nasıl bugün teknoloji veriyor insanlara? İki mesele için söz verdi. Ne de? Birincisi sonsuz yaşam. Sen bir insan olarak sonsuzca yaşayabilirsin. Allahsız. Bu meyveyi ye. Ondan sonsuza kadar yaşayacağım. Bu teknolojiye güven ve sonsuza kadar yaşayacağım. Bugünkü mucizeler teknolojidir. Ve ikincisi bir sadece sonsuzca yaşamak ne diyor? Tanrı gibi olacaksınız. İnsan da öyle bir güç olacak. Allah gibi yaratacak. Allah gibi öldürecek. Allah gibi kendi kendine yeni bir dünya yaratacak. Teknolojinin hedefi budur. Şimdi bilmiyorum, biz belki çok anlamıyoruz ve çok yeni teknolojileri sanki kafada böyle kavrayamıyoruz. Ne olacak? Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz. Bundan 50 sene sonra dünya o kadar değişecek, ne kadar? 2000 sene içinde. Kesin bunu söylüyorum. Bundan sonraki 50 sene içinde dünya o kadar bir değişiklik yapacak. İnsan teknolojisi o kadar hızlı ilerleyecek ki nasıl yani son 2000 senede o kadar bir değişme olmadı. Ve bizim kızlarımız ve torunlarımız öyle bir dünyada yaşayacak, ben o da yaşamak istemiyorum. Tamam mı? Teknoloji insanı o derece getiriyor. Bunlar boş hayaller değil, bunlar boş laflar değil, bunlar boş bir hangi bir pastorun yani ya da peygamberin gördüğü rüyaları değildir. Bunun için yeryüzünde konkret planlar yapılıyor. Bazı örnekler size vereceğim. Ben geçen hafta bunu okudum ve direkt o düştüm. Ağzım açık kaldı. İnanamıyorum ki böyle şeyler planlanıyor. Sonsuz yaşayacaksınız. Tanrı gibi olacaksınız. Bu senenin ikinci ayında Moskova'da, Rusya'da büyük bir konferans oldu. Ve bu konferansı yapan, yaptıran ONU, Birleşmiş Milletler. Ki bütün dünyayı birleştirmek isteyen Güç zaten onlardır. Tamam. Demek bunlar değil bir takım hayal kuran böyle bir takım profesörler. Bunun arkasında dünyanın en büyük organizasyonu ve gücü var. Onlar istiyor böyle olsun, nasıl şimdi anlatacağım. Seslenin güzel. O da bütün büyük bilim adamları gelecek seneler için plan yaptılar. İnsanın teknolojisi onu nereye getirecek? Ve çok hızlı bir yani bir senaryo kurdular. Hani burada şimdi 2050 senesine kadar insan ölümsüz olacak. Bakın 2013 ve 14 bundan sonraki 2 sene sonra bütün hastanelerde ve laboratuvarlarda bir yarış başlayacak hayatı uzatma teknolojisi. Değişik metotlarla doktorlar istiyor insanların hayatlarını uzatsınlar. Büyük amaç bu. Değil sadece hastalıktan kurtulmak. Hayır. İnsanın bedenini öyle değiştirecekler ki hani uzun yaşayacak. 150-200 sene normal olacak. 150-200 seneden önce ölen kişi genç yaşta ölmüş sayılacaklar. Şimdi 2015'ten 2020'ye kadar bakın ne kadar yakın. Yapacaklar Avatar. Kim bu filmi gördüyse size ne kadar büyük bir fantezi. Hayır bu fantezi değil. Bu teknoloji dakikada vardır. Ve bunu istiyorlar yapsınlar. Bir avatar nedir? Bu bir robottur. Bildiğimiz robot. Ama bu robot yani bir hangi bir uzaktan komando ile değil, senin düşünceleriyle kontrol ediliyor. Anlıyor musun? Sen burada duruyorsun ve robotu ayırıyorsun, istediğini yaptırıyorsun. Sadece düşüncelerle, sadece düşünmekle ve bu teknoloji dakikada vardır. Tamam mı? Bunu şimdi dakikada yapıyorlar. Koyacaklar bir kasket böyle. Ve kendi düşüncelerini ölçüyorlar ve bu düşüncelerinden sen onu hareket ediyorsun. Tamam mı? Artık o senin işlerini bitiriyor. Sen buradasın ama senin avatarın gidiyor her bir yere. Ve böylelikle hiç kopça basmadan, konuşmadan bile sen onu ayırıyorsun. Onlar artık bütün işleri yapacak. Artık işçilere gerek kalmayacak. Zavodlar boşalacak. Çünkü robotlar şefin düşüncesiyle her şeyi ayırıyacaklar. Tamam mı? Ev işte artık gerek kalmayacak. Robotlar bunu yapacak. Sadece düşünmekle. Bu bize ilk önce bir hani bir igraşka gibi geliyor değil mi? Bir oyuncak gibi. Ama sen düşün bu ne demek oluyor? Bu kadar insan işsiz kalacak. Bu kadar insanlar fazlalık olacak. Ne yapacağım bu insanlara? Sonra aynı senelerde 2020 senesine kadar kompüteri insanın beyni içine yerleştirecekler. Tamam doktorlar senin kafanı açacaklar direkt bu beynin içinde mikroçip koyacaklar. Bununla her bir yeryüzünde her bir insanla direkt konuşabilirsin. Şimdi telefon çıkarıp tamamı bir numara çeviriyorsun. Alo yapıyorsun. Buna gerek kalmayacak. Çünkü bu telefon senin kafanın içinde olacak. Sadece bir numara söylüyorsun, bir kişi düşünüyorsun bu kişiyi ve direkt onunla konuşuyorsun. Ve bu avatar onun duyduklarını sana geri yolluyor. Hissediyorsun. O ne görüyorsa sen görüyorsun. O ne hissederse sen hissediyorsun. Sen sanki oradasın. Düşünebiliyor musun? Bu sadece bunlar birinci adımlar. Daha da ileri gidiyoruz. Evet, 2020'den 2025 senesine kadar planlıyorlar ki insanın beynini hayatta tutmak için sistemler yapılacak. Ne demek bu? İnsanın kafasından beyni çıkarıp tamam mı başka bir ortama koyuyorlar. Başka bir kutuya içine koyuyorlar ve bu beyin yaşayacak, ölmeyecek. Bugün daha bunu yapamıyorlar ama 2025 senesine kadar diyor bunu yapıyoruz. Tamam. Demek ki aslında sen nesin? Sen beyinsin. Tamam mı? Görmek, işitmek, koklamak her şey senin beyninde bitiyor. Ve senin beynini çıkardılar mı? O zaman senin bedenine artık gerek kalmayacak. Çünkü sen artık bir beyinsin, değil mi? Evet, insan ölmek üzereyken onun beynini çıkaracaklar ve bir avatarın ve robotun içine koyacaklar. Şunu biliyor musunuz? İnsanın bedeni artık hepsi yapılmış metaldan ya da başka materyaldan ama beyni hani kendisi. Ve böylelikle sonsuzca yaşayacaksın. Çünkü bu çürümez hayatta. Ve bir şey bozulduysa yeni bir parça takabilirsin. Çok kolay. Sen sanıyorsun bu çok hayal bir şey. Hayır. 2025 senesine kadar bunu yapmak istiyorlar. 2030'dan 35 senesine kadar daha da ileri gidecekler. Diyecekler ki beyni, insanın beyni bütün olarak kopya edecekler. Bu ne demek oluyor? Şimdiki beyin senin insan klepkalarıdır. Değil mi? Organik, böyle biyolojik bir maddedir, bir materyaldır. Ama beyin tabii ki bir programdır ve bütün düşünceler kompüter programları gibidir. 2035 senesine kadar istiyorlar bunu bütün olarak bir insanın beynini kopya etsinler. Senin kişiliğini, sen kimsin, nesin? Bütün olarak bunu kopya ederek bir DVD'ye yazacaklar. Anlıyor musun? Sen bir DVD seriyorsun. Materyalde bir şey kalmadı ortada. Şimdi senin beynin de yok oldu. Ama sen bir kompüter programı gibi yaşamaya devam ediyorsun. Anladın mı? Evet. Ve bu artık, bu her yerde kopya edilebilir. Artık bedensel hiçbir şey kalmadı. Beyin bile lazım değil. Kişi artık büsbütün maşinalaşmış. 2040 senesinden 2045 senesine kadar nano robotlar diye bir şey var. Nano demek o kadar küçük, sadece en hızlı mikroskoplarda görüyorsun. Bir milimetrenin milyonda birinden küçük. Tamam. Bugün böyle robotlar var. Mikroskopik kadar küçük robotlar var. Onlar medisinada kullanılıyor. Mesela kansere karşı kullanılıyor. Ama 30 sene içinde diyorlar ki biz onları öyle ilerleyeceğiz ki bu robotlar herhangi bir materya alıp istediği biçimi sokabilir. Şimdi dakikada görüyorsun bu yuvalak kırmızı bir şey. Sen bir buruk üzerinde bunu yapacağın sarı bir küpçe. İstediği biçimi değiştirebilir. Ve insanın bedeni, değil mi? İnsanın bedeni artık yok olmuş. Bu nano robotlar bu insan bedeninin yerine geçiyor ve insan istediği biçim alabilir. Çünkü senin beynin, senin programın ayrı olarak ondan var ediyor. Evet, senin kompüterleştirilmiş beyni artık değişik biçimde alabilen nano robotların içine kopya ediyorlar. Ve son durumu seni, yani kalmış sadece bir beyin projeksiyası, bir beyin programı, seni diyor hologramlarla tam istediği yere projeksiyon yapacaklar. Bir hologram nedir? Lazerdir, değil mi? Bir lazer resimi, laser resimi. Ve bunlarla seni istediği yere yollayabilirler. Bu metotla insan direkt yıldızlara gidebilir. Çünkü artık materyal bir şey yok, her şey ışıktır. Ve bu ışığın üzerine sen sonsuzca yaşıyorsun ve yıldızlara kadar gidiyorsun. Bu bize çok fantastik geliyor. Çok büyük bir roman gibi geliyor. Değil öyle. O ne karar vermiş böyle olsun. Anlıyor musun beni? Dünya hükümetleri birleşip tamamı bu teknoloji için uğraşacaklar. Ve ilk insan bu derece geldikten sonra can atacak. Ben istiyorum avatar olayım. Bir moda olacak. Ve yavaş yavaş bütün insanlar buna yani katılacak. Nasıl bugün herkeste bir laptop var, herkeste bir kompüter var. Aynı biçimde isteyecekler, ben robotlaşmak istiyorum. Evet, insana bütün bunlar belki hoş gelebilir. Büyük sözler, ölümsüzlük, serbestlik, yıldızlara gitmek. Değil mi? Ve birçok kişi burada diyecek ki büyük bir ilerleme. Ama aldanmayalım. Senin komşun, imansız komşun bunu okuyunca birkaç sene sonra diyecek ben de istiyorum. Sen aldanma. Teknoloji ne diyor? Sahte bir mucizedir. Yılan Adem ve Havaya sonsuz yaşam vaat etti. Ama sonuç ne oldu? Rezultat ne oldu? Gerçekten ölüm getirdi. Ölmeyeceksiniz derken aynı o günde öldüler. Ve teknoloji bize bunu vaat ederken biz de uyanalım. Hayır diyeceğiz. Ben burada yokum. Bunlar, bu bilim adamları Allah gibi olmak istiyorlar. Ve biz buna kanmayacağız. Aynı onun gibi bunu planlayan o ne zaten en birinci etapta insanların 90%'ını öldürmek istiyor. Şimdi 7 milyar insan varken 900 milyon insan kalsın bütün yeryüzünde. 6 milyardan fazla lazım ölsün. Bu birinci step. Tabii ki bu kadar teknolojiye insan lazım değil. Hiç bu işçiler, bunlar gereksiz yiyiciler, bunlar lazım yok olsun. Ve en sonunda ikinci step belki yeryüzünde 100 bin kişi olacak. Bütün de yeryüzünde. Ölüm getirecek. Belki benim sözlerimi çok fantastik buluyorsunuz. Ben de bunu birkaç ay önce kadar bilmezdim, düşünmezdim. Ama okudukça gerçekten anlıyorum. Dünyanın gidişatı budur. İkinci tema bakıyoruz şimdi. Canavarın putu. Evet, bir daha okuyorum. Onlara buyurdu, öbür canavarın putuna tapsınlarmış. Hani kılıçtan o yarayı aldı ve gene de yaşadı. Ona verildiği öbür canavarın putuna soluk versin. Öyle ki canavarın putu konuştu bile. Ve öyle yaptı ki kimler öbür canavarın putuna tapmazsa onlar öldürüldü. İkinci canavar bütün herkesi zorluyor birinci canavarın putuna tapsınlar. Hatta diyor bu değil obiklamen bir put. Konuşuyor diyor. Canlı bir şey. Aa, sen öyle bir şey görünce insan şaşmaz mı? Diz çökmez mi? Aynı biçimde diyor ki kim buna tapmazsa öldürülür. Bunun en birinci örneğine bakacağız şimdi. O da Daniel kitabında. Eski antlaşmada bunun küçük bir örneğini görüyoruz. 3. bölümde. Kral Nebukadnezar var. Babil kralı. Dünyanın o zamanki en büyük efendisi, en büyük kralıydı. Öyle okuyoruz 3. bölüm 1'den 6'ya kadar. Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşin idi. Yani 3 metre geniş ve yakın 30 metre yüksek bir şey. Onu Babil ilinde Dura Ovası'nda dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırdı. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yeri kapanıp Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapacaksınız. Ve her kim yeri kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Bu oldu aşağı yukarı İsa'dan 580 sene önce. Burada sanki birinci dünya hükümetini de görüyoruz. Yani birinci dünya hükümeti kurma denemesini görüyoruz. Kral Nebukadnezar o kadar büyük bir krallığa sahipti. 20'den fazla halklar orada yaşadı. Hepsi değişik diller, değişik dinleri vardı, inançları vardı. Öyle bir krallık bir arada tutmak için ortak bir inanç lazım. Ortak bir düşünce lazım. Bu da Nebukadnezar bir trik kullanıyor. Halklara kendi inançlarını yasak etmedi. Ama bir şey ekledi. Ne isterseniz inanın, problem değil. Hangi puta, hangi tanrıya taparsınız sizin içiniz. Ama ofisyal olarak bana tapacaksınız. Görüyor musunuz? Onları birleştirmek için Nebukadnezar kendini putlaştırıyor sanki. Herkesi kendini taptırıyor. Ama bu kişileri çağırmıyor, kendisinin yanına gelsinler. Dikiyor bir heykel. Onun önünde lazım diz çöksünler. Bir pametliğin önünde. Böylece kendi kendini çok defa kopya edip her yerde aynı anda olabilirdi. Değil mi? Çünkü bu sadece bir tek heykel değil. Her küçük kasabada onun kopyası olacaktı. Ve orada hani devam edecekti. Bu metot bütün eski halklarda kullanıldı. Bugüne kadar. Türkiye'de nereye gidersen git, her bir devlet yerinde, her okulda, her bir hastanede bir Atatürk köşesi var. Atatürk her yerden sana bakıyor. Ve cuma akşamı oldu mu son olarak bütün staff, bütün öğrenciler, bütün işçiler toplanıyor ve Atatürk'e saygı gösteriyor. Bir anlamda tapıyorlar. Aynısını Stalin yaptı. Severna Kore'de, Kuzey Kore'de Kim Jong-il, büyük diktatörler hepsi aynısını yapıyor. Kendini çoğaltıyorlar. Milyonlarca defa kopya yapıyorlar ve herkesi onun önünde yani taptırıyorlar. Evet. Aynısı oldu Yuhanna'nın zamanında. O vakit Roma imparatorları başladılar bunu yapmaya. Ve özellikle Yuhanna nereye yazıyor değil mi? Ege bölgesine, İzmir etrafına kiliseler orada bulunuyor. Ve o zamanki imparator Domitian idi. Ve bu Domitian başladı daha hayattayken desin ben Tanrıyım. Ben Allah'ım. Ve herkes bana lazım publicno. Herkesin önünde diz çöksün ve bana saygı göstersin. Bana tapsın. Bu nasıl oluyor? Her bir kasabada Domitian'ın heykelleri var. Bütün ailelerden değil mi? Koca erkekleri çağırdı. Ve herkes lazımdı ona kurban getirsin. Ve sen bunu yapmazsan önce mahpus ve sonra kesin ölüm görürsün. Çünkü sen devletin düşmanı oluyorsun bunu yapmakla, yapmamakla. Sonra kimi istersin tab problem değil. Ama önce imparatora. İmanlılar buna karşı gittiler. Hayır diyor, yapmayacağız. Çünkü öyle atlar kullandı. Ve büyük değil mi, alaylar olunca, büyük toplantılar olunca kırdı. Nasıl manifestasyon olurdu eskiden burada. Aynı biçimde imparatora tapardılar. Bakın Tanrımız budur diye bağırdılar. Gökten gelen babamız odur. Yani tarihte bu yazıyor. Ne bağırdılar orada. Yeryüzünü barış getirmek için yetki aldı. Dünyanın Rabbi. Zafer sana. Kuvvet, kudret, şan, şeref sana. Sen kutsalsın, sen layıksın, sade sen. Gel, tez gel. Her şeyin Tanrısı. Sonsuzluktan sonsuza kadar sen varsın. Bu sözler İsa için değil. Bu sözler imparatora söyleniyor. İmanlılar lazım da karar versin. Ben buna katılacağım mı, katılmayacağım. Yuhanna öyle bir zamanda yaşadı. Onun zamanında bu sözler bir parça, bir oblastta gerçekleşti ama ben sanıyorum bu sadece bir, o zaman için değil. Öyle zamanlar gelecek ve dakikada geliyor ki bu bütün yeryüzünde Svetoven Maastrap'ta gerçekleşiyor. Bugünleri için bu ne demek? Bu imparator kim? Bence tek kişi değil. O bir dünya sistemidir. Biz konuştuk buna. Dünya hükümeti, dünya diktatörlüğüdür. Ama bunun heykeli nerede? Onun putu nerede? Bugün bu hükümet kendini nasıl kopyalaştırıyor? Nasıl herkesi kendini gösteriyor? Önemli olan diktatör herkese istediğini yaptırıyor. Onun isteği herkesi kontrol ediyor ve bugün onu nasıl yapıyorlar? Nasıl? Bugünkü metot medyalardır. Bu demek radyo, filmler ve en birinci televizyon. Bugün bunu konuşmak istiyorum. Biz bu aparata baktığımızda sadece renkli bir takım böyle senaları görüyoruz. İlginç konular var, ilginç böyle programlar var. Ama belki beni çok aşırı bulacaksınız. Ama benim için bugünkü televizyonlar ve filmler bu canavarın putudur. Evet. Ve bunu daha detaylı şimdi göstermek istiyorum. Şimdi yanlış anlamayın. Bir kere televize bakmak günah değil. Bunu konuşmuyoruz. Ama istiyoruz uyanalım. Bunun arkasında ne var? Bu sadece bir aparatı, bir şey değil. Ama bu programlar bugün başka bir amaç için kullanılıyor. Ve hepsi bütün dünya gücünün yani kontrol altındadır. Üç tane büyük tema göstermek istiyorum. Nasıl bu televizyon ve filmler, Hollywood filmleri, nasıl bugün onlar canavarın putudur? Nasıl canavar kendini senin evin içine transfer ediyor? Ve sen bakmakla onun etkisinin altına giriyorsun. Tamam mı? Ve sen ona kurban olmakla böyle düşüncesizce baktığın zaman nasıl da ona tapmış oluyorsun. Şimdi diyeceğiniz bu adam hepten kaçırdı. Hayır. Dikkatlice araştırırsak bunu göreceğiz. Birinci mesele nasıl bu canavar kendini bizim evimizin içine sokuyor ve bizi taptırıyor. Birincisi propagandadır. Propaganda demek hükümet senin düşüncelerini kontrol ediyor. Sen sanıyorsun bu benim fikrim, benim neyim, benim düşüncem ama değil öyle. Başkası sana bu fikri yerleştirmiş ve sen inanıyorsun, sen kendin karar vermişsin. Hayır, sen başkalarının kontrolünün altındasın. Komünist vaktinde propaganda çok iyi hatırlıyorsunuz neydi? Bazı örnekler vermek istiyorum şimdi. Propaganda mesela kullanılıyor bir halkı savaşlara razı ettirmek için, değil mi? Hiçbir halk savaş istemiyor. Ama propaganda ile devletler halkı savaşa hazır ediyorlar. Bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nda 1914'ten 1918'e kadar. Biliyorsunuz bütün Avrupa savaş içindeyken Amerika tarafsız kaldı. Amerika savaşa katılmadı. Ama Amerikan Prezidenti Woodrow Wilson savaşa katılmak istedi ama kendi halkı ve kendi parlamentosu buna karşı çıktı. Hayır, o Avrupalıların işi, savaştılar, bize ne? Dediler. Ne yaptı? O zaman da uçaklar pek yoktu, hep böyle yolcu gemileri vardı. Avrupa'dan Amerika'ya yolcu gemiler vardı, onlar çok kalabalık idi. Bu prezident izin verdi, saklı yani buyruk verdi ki bile bile Lusitania adında bir gemi vardı. Bu yolcu gemisine silahlar ve bombalar yerleştirdi. Ve Alman hükümeti bunu öğrendi. Düşman bunu öğrendi. Dedi ki bunu yapmayın. Madem siz yolcu gemisinde değil mi, savaşlar taşıyorsunuz. Bu bir savaş gemisi ve biz onu batıracağız. Ama bu prezident Wilson bunu çok iyi bilirdi. Ve yerleştirdi. Ondan sonra İrlanda'ya yakın Almanlar vurdu o gemiyi. Gemi battı. Çok 18 dakika içinde battı ve 1500 kişi öldü. Bunlar asker değil. Bunlar hepsi sivil kişileriydi. Amerikan halkı vesniklerde ne okudular? Almanlar bizim yolcu gemimizi vurdular. Halbuki prezident bunu bütün bu oyuna yaptı. Ve bu kadar can kaybından sonra açan 1500 sivil kişi, değil mi? Savaşın dışında vuruldu. O vakit herkes razı geldi Amerika bu savaşa katılsın. Görüyorsunuz mu ne oluyor? Bu propagandadır. Propaganda halkı yani istediği biçimde aydattırıyor. Eskiden böyle trikler lazımdı. Böyle atentatlar ve böyle büyük şeyler lazımdı. Bugünlerde bu artık lazım değil. Her şey film stüdyolarında hazırlanıyor. Anlıyorsunuz mu? Yani bugün her zaman atentat lazım değil. Daha küçük şeylerde bunu stüdyoda yapıyorlar. Hiçbir şey olmuyor ama dünyaya gösteriliyor sanki olmuş gibi. Ve böylelikle halklar savaşa razı geliyorlar. Daha büyükler hatırlıyor 1991 senesinde birinci İrak Savaşı oldu. Değil mi? Amerikan Prezidenti Bush önce Saddam Hüseyin'e kuraj verdi. Kuveyt Devleti'ni saldırsın. Ve saldırdıktan sonra Amerika Irak'a savaş açtı. Büyük bir tuzak kurdu Saddam Hüseyin. Onu mahsustan o tuzağa düşürdüler. E ama hangi halk isteyecek şimdi oraya asker göndersin? Hangi halk? Amerikanlar yani yüz binlerce asker gönderecek oraya. Kim bunun masrafını ödeyecek? Yine halk. Halk istemiyor. Ve bunu razı ettirmek için ne yaptılar? Nasıl yani Irak kuvveti saldırdı? Televizyada gösterdiler 15 yaşında kuvvetli bir kız. O hastanede işlemiş gönüllü olarak. Ve ondan sonra şahitlik yapıyor. Ve gözyaşlarla anlattırıyor nasıl kuvvette hastanenin içine Iraklı askerler gelmiş. Erken doğmuş bebekleri. Hani böyle Burkan diyoruz ya değil mi? Rudilin domda. Erken doğmuş bebekleri çıkarmış ve 315 bebekleri öldürmüşler. Öyle gözyaştan anlatıyor. Ve bunu gören herkes öyle kızmaya başladı Iraklılara. Öyle öfkelemeye başladılar. Vurun! Savaşa! Sonra meydana çıktı ki öyle bir olay hiç olmamış. Öyle bir olay hiç olmamış. Hiçbir zaman bebekleri öldürmüş. Hastanede bile ayak basmamışlar Iraklılar. Ve bunu yapan 15 yaşında bir aktris kaydı. Biliyor musun? Her şey senaryo düzülmüş. Televizyada gösteriliyor. Ve televizyada yüzlerce milyon kişi bunu bakarken ne oldu? Savaşa evet dediler. İstiyoruz savaş. Propaganda budur. Görüyor musunuz? Ve birinci görüyoruz hani propaganda nasıl çalışıyor. Eskiler hatırlıyor, yaşlılar hatırlıyor. Komünist vaktinde propaganda nasılydı? Rus televizyası kullanıyor bazı senalar. Amerika'da mesela Kore'de içinde herkes hediye alıyor. Kopuşuyorlar böyle en son model oyuncak almak için ve büyük dükkanlarda uzun kuyruklar alıyor. Rus televizyası bunu çekiyor ve Rusya'da gösteriyorlar bunu. Amerika'da ekmek için kuyruğa bekliyorlar. Bu propaganda diyor, görüyor musunuz? Ve bunu yapan televizyondur. Ve 200 milyon Ruslar baktılar ya öyle. Bizim halimiz çok iyi, çok şükür ekmek var burada. Anlıyorsunuz mu? Bu propagandadır. Ve biz sanıyoruz komünistler düşünce bu propaganda bitti. Ama tam tersi. Şimdiki televizyon senin düşüncelerini öyle kontrol ediyor. Sen sanıyorsun ya doğru. Yani düşünceleriniz senden gelmiyor. Arkada bir kişi kontrol ediyor bunu. Hepimiz biliyoruz 11 Septemre 2001'de aslında Amerika'da büyük atentatlar olmuş. Büyük bir senaryoydu bu. Yok Müslüman teröristler. Yok Osama Bin Laden. Bu hepsi yalanıydı. Büyük bir senaryo dizmişler orada. Evet. Daha gösteriyorlar nasıl uçaklar vuruyor. Tamam mı? Sokakta kişileri soruyorlar. Ve 2 dakika içinde bu kişi bütün anlattırıyor. İnsanlar buna bakarak şaşbaş kaldılar ve evet öyledir dediler. Bütün dünya buna inandı. Propaganda. O kocaman binalar düşerken her taraf New York'un içinde 2 karış toz oldu. Bir şey kalmadı. Ne uçaklar kalmadı. Beton eridi o kadar sıcaktan. Beton eridi. Her taraf toz oldu. Ve ne oluyor? Polis 2 teröristin pasaportlarını bulmuşlar sözde. Masal. Masal. Olabilir mi? Beton eriyor. Betonşnut o 2 kişinin pasaportları değil başkalarının. Sadece o 2 kişinin pasaportları bulunuyor. Olabilir mi bu? Elbette masaldır. Ama bütün dünya bu yalanı yuttu. Televizya o kadar hızlıdır. Propaganda amacıyla senin düşüncelerini kontrol ediyor. Ve sen uyanmazsan hükümet sana istediğini yaptırıyor. Osama Bin Laden daha 2001 senesinde öldü. Herkes bunu söylüyor. Çünkü daha o senede çok ağır hastaydı ve ölmek üzereydi. Aylar sonrası çıkarıyorlar onu. Yok Afganistan'da bir videotape bulmuşlar, bir DVD bulmuşlar. Adam ikrar edermiş. Bakarsan adamın burnu bambaşka. Bir Müslüman gibi değil mi? Saatimi sağ tarafta koymuş, sol tarafına koymuş. Bunlar hiçbir Müslüman yapmaz. O kadar greşkalar var. Ama kişiler bunu yutuyor. Ya o yaptı. Ve böyle devam ediyor. Sonsuza kadar. Halk bu hikayeleri yutuyor. İnanıyor. Evet biz propaganda yalanlara inanmayacağız. Televizyona inanmayacağız. En birinci bu. Sen bunu yutarsan, sen bunu hiç düşünmeden kabul edersen sen canavarın putuna tapmış oluyorsun. 1. Seyahatler 5. bölümde 20 ve 21 şöyle diyor. Peygamberlikleri bir kenara atlayın, her şeyi deneyin, iyi olana sıkı tutun. Bu konuşuyor topluluğun içindeki olayları. Bir kişi İsa'nın adına sana gelirse onu bile kontrol edeceğim, onu bile deneyeceğim. Ne kaldı ki dünya şeyleri? Ne diyor? Her şeyi deneyin. Birincisi bu. Propagandanın başka bir adı reklamdır. Bu artık bir devletin değil, firmaların yaptığı propagandalarıdır. Ve televizyon seni öyle yapıyor, istemediğini düşünesin, lazım olmayanı alasın. Gereksiz şeyler alıyorsun. Televizyonun propagandası budur. Ve sen daha ne kadar saatlerce gündür bakarsan, o kadar sendeki fikirler değişiyor. Rabbin düşüncelerine yer vermiyorsun. Çünkü sen propagandanın kurbanı oluyorsun. Bir örnek. 1929 senesine kadar kadınlar sigara dışarıda içmezler. Ayıp idi. Çok büyük ayıp idi. Kadınlara sanki yasak idi dışarıda sigara içsinler. Bu kadına yakışmaz. Ama büyük sigara firmaları uyandılar burada. Biz diyor müşterinin yarısını 50%'ini kaybediyoruz. Sadece erkekleri satıyoruz, kadınlara satamıyoruz. Büyük bir kayıp. Satışları artırmak için bir metot lazım bulalım. Ondan tuttular Edward Bernays adında bir adam. Bu büyük Sigmund Freud'un yani psikologyanın başı, yani onun yeğeniydi. Ve o başladı asıl reklamcılığı. Ve ne yaptı? 1929 senesinde New York'ta her sene büyük böyle alaylar oluyor, büyük böyle manifestasyonlar oluyor. Ve bütün herkes sokağa dökülüyor. Ve dedi ki biz bunu değiştireceğiz. Bu imajı, bu düşünceyi değiştireceğiz. O araştırdı ve kadınlara inandırdı ki erkekler onlara haksızlık yaparmışlar. Yani madem sizi vermiyorlar sigara içersiniz, bu büyük bir haksızlık. Kadına saygısızlık falan. Öyle bir diskriminasyon dedi. Ve ne yaptı? New York'ta bu büyük şovlarda, bu alaylarda büyük bir organizasyon yaptı bu Bernays, Edward Bernays. Önce en yakışıklı modelleri seçti. 30-40 tane model seçti. Hepsine para verdiler. Sonra kasabanın en iyi fotoğrafçılarını çağırdı. Dedi ki ben size signal verdiğim zaman bu kadınlar hepsi dışarıdan yani herkesin önünde, binlerce kişinin önünde ceplerinden sigara çıkaracaklar ve yakacaklar. Herkesin önünde. Ve ne oldu? Aynı öyle yaptılar. Jurnalistler hemen hazır zaten. Tak tak tak çektiler onu. Ertesi gün Westlake'de ve o kadar ustaca bir at buldu. Dedi ki özgürlüğün meşaleleri, fakirleri, sigaralar özgürlüğün aydınlığıymış, mumlarıymış. O zaman başladı. O zamandan beri kadınlar gittikçe daha fazla. Maksat ne? Kadınlar sanıyor, biz diskriminasyondan kurtulduk, haleluya. Ama aslında bütün bunun arkasında sigara firmaları var. Sadece daha çok satış yapmaları için. Ve sanma ki bu sadece 1929'da kaldı. O zamandan beri mallar artık sadece bir mal değil. Mallar satılıyor psikolojik bir amaçla. Anlıyor musunuz? Sen televizyona baktığın zaman görmüyorsun sadece diyelim hangi bir diş macunu hani dişlerini koruyor. Hayır, o da başka bir psikoloji var. Senin duygularını araştırıyorlar ve insanların duygularına uygun reklam yapıyorlar. Tamam mı? Ve sen süpermarkete gittiğin zaman hiç anlamadan tak elin oraya gidiyor. Çünkü sen öyle programlanmışsın. Evet. Her şey bir numaraydı. Sana vermiyor sadece mal, sana bir duygu veriyor. Bu malı aldı mı sen çekici olacaksın. Kadınlar, erkekler beğenecekler seni. Güçlü olacaksın. Akıllı olacaksın. Modern olacaksın. Neden bugün herkes maraton giyiyor? Herkes o kadar spor mu yapıyor? Hayır. Çok az kişi spor yapıyor ama herkesin pabucunda, ayaklarında maraton giyiyor. Niçin? Çünkü bir moda başlattılar. Bunları giymekle kendini sanki daha aktif hissediyorsun. Değil mi? Bunlar hepsi yani yaramaz. Bunlar yani dayanıklılığı yok. İnsanın ayaklarına uygun değil. Eski deriden pabuçlar çok daha iyi. Ama kişiler artık buna alışmış. Niçin? Çünkü bir pabuç değil, bir duygu satıyorlar. Bir his satıyorlar. Ve böylelikle televizyona baktığın zaman sende değişik değişik istekler uyanıyor. Tamam mı? Bu firmaların propagandalarıdır. Okuyorum 1. Timoteos 6. bölüm 6'dan 9'a kadar. Ama memnunluk getirip Allah yolunda yürümek aslında büyük kazanç budur. Çünkü dünyaya hiçbir şey getirmedik. Ne de buradan bir şey götüremeyeceğiz. Yiyeceğimiz var mı? Giyeceğimiz var mı? O kadar yeter bize. Zengin olmak isteyenler denemeye ve kapana düşecekler. Bir sürü akılsız ve zararlı heveslere kapılacaklar. Bunlar da insanı batırıp mahvediyorlar. Yok ediyorlar. Ama diyeceksin, ben öyle değilim, ben zengin olmak istemiyorum. Elbette sen istemiyorsun. Ama televizyon seni bu duruma getiriyor. Sen hiç anlamadan bu duygulara kapılıyorsun. akılsız ve zararlı hevesler diyor. Bak Pavlus sanki televizyonun geleceğini önceden görmüş ve gerçekten televizyon birinci en büyük zararı bu propaganda ve reklam. İkinci bir şey, ikinci büyük bir zarar televizyonun ve filmlerin ve bunlar hepsi programlaşmış, bunlar hepsi daha önce karar verilmiş. Bu da değil bir hangi bir firma para kazanmak istiyor. Hayır, bunlar daha 1920 senesinde karar vermişler, biz halkları değiştireceğiz, biz toplumu, obstestoyu değiştireceğiz, biz aileyi yıkacağız. Tamam mı? Ve böylelikle aynısını bugün biz bunları görüyoruz. Televizyon ve reklamlar ve işte filmler bu birinci olarak insanların fikirlerini değiştiriyor bu posokaya. Mesela birinci konu, ideoloji konuşuyoruz. Ailenin bozulması. Bugünlerde aile, hane artık diye bir şey kalmadı. Bakmayın mahallede biraz daha var. Ama buradan dışarı çıktın mı? Tamam mı? Mesela London'da, Anglia'da kimse büyük apartmanları satamıyor. Onların fiyatları düşüyor. Küçük tek kişilik apartmanlar aranıyor. Demek bugün tek kişilik bir apartman 3 odalık bir apartmandan daha pahalı oluyor London'da. Çünkü onlar daha aranıyor. Aile istenilmiyor. Evet. Eskiden nikah bozmak ayıp bir şeydi. Tamam mı? Ama bugünlerde tam tersi. Bugün sanki uzun sene bir erkek bir kadın bir arada kalsınlar, yaşasınlar, sanki o ayıp. Sanki o modern değil. Ve bizim kızanlar mektepte bunu yaşıyorlar. Ve onlara mana bulacaklar. Sen deli misin? Hayat boyunca bir kişiden kalsın. Sen nerede yaşıyorsun? Evet. Baba, ana, kızanlar bunlar birlikte yaşasınlar. Bu sanki ayıp bir şey olmuştur. Geçen aylarda Almanya'da Hamburg kasabasında Kmetstvo belediye bir broşür çıkardılar. Hani bir takım pomoşlar için, yardımlar için. Tamam mı? Ve bu broşürün üstünde bir aile gösterdi. Bir ana, bir baba, 3 kızan bir masada oturup yemek yiyorlar. Tamam mı? Normal bir şey değil, o kadar ilginç. Ama hemen protestolar başladı buna karşı. Olamaz. Sen bugün böyle şey gösteremezsin. Yani parlamento buna karşı da gitti. Bu olamaz. Bugünlerde bu geçmiyor. Ana baba yerinde lazım iki kadın olsun. İki kadın, yani evet, homoseksüel iki kadın bunu gösterecek. Bu normaldir. Ve 3 tane böyle sarı saçlı kızan gösteremezsin. Lazım bir tane zenci olsun, neger olsun. Evet. Ve bunlar binlerce broşür, 10 binlerce broşür bastılar. Hepsini topladılar, yok ettiler, yaktılar onları ve bir daha broşür bastılar bu yeni verzayla. Bu gösteriyor ki, ve bunun başında televizyon var ve filmler var. Onlar yeni bir ideoloji senin kafana sokuyorlar. Yeni bir düşünce insanın kafasına sokuyorlar. İkinci tema erkek ve kadının rolünün değişmesi. Erkek ve kadının rolü değişiyor artık. Bugün erkekler erkek değil, kadınlar kadın değil. Orta bir şey. Değil mi? Yaratılmıştır. Artık bu bitti artık. Bakmayın biz mahallede çok geriyiz. Ama buradan kıra çıktın mı bu artık böyledir. Eskiden bir kadın için en güzel şeydi anne olmak. Okuyoruz değil mi? Yakup'un karısı Rahel ne dedi? Bana çocuk ver yoksa öleceğim. Yaratılış 30. bölüm ayet 1. Ne zaman açıyoruz eski antlaşmayı Süleyman'ın özdeyişlerinde 31. bölümde. O da ideal kadın anlatılıyor. Yani dört dörtlük bir kadın nasıl lazım olsun? Ve o da gösteriyor ki nasıl bu kadın evinin idaresini yapıyor. Organizasyonu yapıyor. Kızanlarına bakıyor. Kocasına bakıyor. Tamam, hizmetçilerine bakıyor. Her bir tarafını diyor diziyor. Organizasyonu yapıyor. Herkese gereken şeyleri sağlıyor. Ama bu kadın hani evde mahpus olmuş köle değildir. Aynı 31. bölümde yazıyor. Kadın gidip tarla satın alıyor. Büyük işler yapıyor. Ticaret yapıyor. Kendi yaptığı malını satıyor. Her bir şey. Yani bütün bu uğraşması hane için diyor. 16. vekte Martin Luther öyle bir laf yaptı. Evde herkes kendi görevini yapsın. Erkek kazansın, kadın gelip biriktirsin. Ne güzel bir şey değil mi? Ne güzel bir anlam. Böylelikle herkesin rolü farklı ama herkes değer biçiliyor. Çünkü biri öbürünün üstün değildir. Erkek bu kadar para kazanırsa ama tutulmazsa bu para, oraya buraya harcanırsa bunun faydası yok. Değil mi? Onun için diyor iki ayrı rol veriyor. Ha bugünlerde bu artık olmaz. Bugünlerde bunu konuşursan diz hadi sana gülsünler. Gelecek zamanda seni mahpusa bile atıyorlar. Sen kadınlara diskriminasyon yapıyorsun. Olamaz kadın evde kalsın, kızlar evde kalsın. İdeoloji, düşünce değişiyor. Ve bunun başında televizyon ve filmler. Evet, sanki kadın bir firmada işlemedi mi bir eksiklik var. Bugünlerde bir duygu bu. Sadece para meselesi değil. Öyle bir duygu var, ben evde kaldım bir eksiklik var. Olamaz. Lazım bir kişi olarak bunu gerçekleştirelim. Ve ne oluyor? Erkek işliyor, kadın işliyor, kızlara bakılmıyor. Herkes evde sinirli. Modern hayat budur. Değil mi? Bunu değiştiren televizyondur. Filmlerdir. Bunlar insanın kafasında bu fikirleri yerleştirdi. Bugünlerde televizyonda, filmlerde akıllı, güçlü erkek seyrek bulursun. Bütün başrollerde çoğu zaman kadınlar daha akıllı gösteriliyor. Kadınlar kurtarıyor durumu. Ve erkek arasında sanki bir savaş böyle ayakta tutuluyor. Niçin bu? Hiç eski anlaşmada, yeni anlaşmada öyle bir şey yoktur savaş. Anlaşma var. Ama bugün bunu istemiyorlar. Evet. Üçüncü olarak moral hayatın bozulması. Televizyon bunu gösteriyor. Hiçbir filmde göremezsin. Kişi kendinden bir şey feda etsin. Kurban etsin. Herkes kendini geliştirmek istiyor. Kendi keyfine göre yaşamak istiyor. Sanki bize ve bizim kızlarımıza daha küçük yaştan öyle bir fikir yerleştirir ki sen kendine bak, dışarıda kimseye bakma, kimseye sesleme, kendi keyfine, kendi faydanı ara. Moral hayat bütün bozuldu. Seriyaller onun için bu kadar popüler. Çünkü bunu görüyoruz onlarda. Herkes kendi faydasını arıyor, onun için çok popülerdir. Dördüncü bir şey, televizyonun büyük bir rolası var insanları, yani düşüncelerini değiştirmek için. Gelecek kontrol sistemine hazırlık yapılıyor. Biz gördük ki bu birinci canavar, dünya hükümeti sadece bir hangi bir havada gezmeyecek. Onlar konkretno her bir insanın hayatını kontrol edecekler adım adım. Tamam mı? Çok popüler bir dizi var, Big Brother. Var mı baktınız mı? Herkes var baktı buna. Ben duyuyorum kişiler nasıl anlatıyor. Aa bak işte o katılmış var, bak onu atmışlar, onu seçmişler. Büyük heyecanla bakıyorlar. Neymiş? 5-6 kişi bir evin içine kapalı, haftalarca çıkamıyorlar, aylarca bilmem ne, bakmadım. Ve her yerde kameralar var. Her odada 5-6 tane kamera var, gizli bir şey yok ve bu insanlara enteresno geliyormuş. Bakın, bu sadece bir televizyon oyunu değil, böyle şovlarla bugün bile insanlar hazır ediliyor gelecekteki dünya hükümetine. Çünkü bu dünya hükümeti seni izleyecek sabahtan akşama kadar, beşikten mezara kadar. Senin bir sekunda yalnızlığın yok. Tamam mı? Gece gündüz senin kameraların gözündesin. Biz bakıyoruz bir televizyon şovu gibi. Hollanda'da başladı ve şimdi 50 tane devlette yayılanıyor. Ama aslısı başlıyor bize dakikada. Bugün her telefon konuşması GSM'lerle dinleniyor. Bunu bilesin. Ne konuşursan dinleyen birisi var. Ve artık bugünlerde insan da lazım değil. Kompüter senin sesini anlayıp direkt no yazıya çeviriyor. Ondan senin sözlerini tarıyor. Bir hangi bir Kruçova Duma böyle olmasın. Yoksa seni hemen hop yakalıyor ve sen direkt no polislerde senin konuştuğun orada geçiyor. Bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde iki turist London'dan New York'a gidiyor. Tatile, Poçivka'ya. Eğlenmeye gidiyorlar. Ve daha uçağa binmeden, daha Anglia'dayken, London'dayken birbirlerine SMS gönderiyorlar. Ve birisi diyor ki, ha bu gece New York'ta kasabayı yakacağız. Bu bir deyimdir, bir izrazdır böyle. Angliski demek ki biz içeceğiz, eğleneceğiz, kupon yapacağız. Ama yakacağız yazıyor. Onlar uçağa biniyor. New York'a geldiğinde polis hemen onları tutukluyor. Bak. Ve diyorlar ki siz teröristsiniz. Çünkü yazmışsınız kasaba yakacağınız. Kim kime yazmış? Anglia'da iki kişi birbirine SMS gönderiyor ve Amerika'da onu hemen sekundada yakalıyorlar. Düşünmüyor musun ne demek bu? Bu demek oluyor ki her SMS, her bir telefon konuşması dakikada bile dinleniliyor. Big Brother dakikada gerçekleşiyor. Sen bu odanın içindesin ve çıkamıyorsun. Bu artık bir televizyon oyunu değil. Ama sen madem bu televizyon programına bakıyorsun, insana bu artık normal gelecek. Baksınlar benim saklanacak bir şeyim yok. İçimizde bir duygu yok, bu sisteme karşı gidelim, hükümete yasak edelim, nara yapalım. Hayır, kıracağız bütün kameraları. Hakkınız yok bizim hayatımızı izlemeye. Hayır, çünkü biz televizyondan alıştık. Normaldir. Benim saklanacak bir şeyim yok. Fantazya filmlerinde ne görürsen, o teknoloji bugün bile vardır. Ve böylelikle televizyon ve filmler alıştırıyorlar seni gelecekteki kontrol sistemine. 2000 bir film vardı, Minority Report, Special Endoklat. O böyle bir fantazya filmi. Tom Cruise oynuyor orada. Ve bu filmin içinde bir sahnede, bir senada, adam kendini pantolon almak istiyor. Çok banal bir şey. Ve gitti böyle bir dükkana, modern bir şey. Ve daha kapıdan girerken, kompüterden bir ses. Merhaba John Anderton, sanıyorum pantolon arıyorsunuz. Bugün spesyal ofertimiz var. Ve söylüyor. 2002'de yapıldı bu film. Ve şimdi 2012. 10 sene geçmedi, bu gerçekleşti. Amerika'da böyle dükkanlar var ve Avrupa'da da var böyle dükkanlar. İçeri daldığın zaman senin ne aradığını biliyorlar ve sana atla adınca konuşuyorlar. Nereden? Bu telefondan. SMS'lerden, e-mail'lerden ne yazarsan, tamam, onlar araştırıyor seni. Biliyorlar senin düşüncelerini, ne mal aradığını ve sen daha söylemeden teklif ediyorlar sana senin atla adınca. Bütün bunu filmlerde görüyoruz. Onlar bizi hazır etmek istiyorlar. Bu duruma geldik mi ağzımızı açmayalım. Buna karşı çıkmayalım. Bu sistemi normal olarak kabul edelim. Açıklama 18, 4 ve 5. Bu canavarın kutuna karşı gidiyor. Ve gökten başka bir ses işittim. Şöyle dedi. Ey benim halkım. Siz o kasabadan dışarı çıkın. Öyle ki onun günahlarına ortak olmayasanız. Ve onun belalarından almayasanız. Çünkü onların günahları göke kadar yığıldı ve Allah onun haksızlıklarını andı. Televizyon ve filmler bize bu canavarın putunu evimize getiriyorlar ve çok yazık ki imanlılar uyanmıyorlar buna. Kapatmak yok. Sanki mecburuz bakma. Kim seni böyle programlara yaptı? Hani sen artık seçmiyorsun. Ben küçükken hatırlıyorum 2-3 kanal vardı. Vestiklerde yazardı programlar. Ve cuma günü oldu mu oturuyoruz ailece, çiziyoruz. Hangi program bakacağız bütün hafta? Kim yapıyor bunu bugün? Kimse yapmıyor. Çünkü herkes televizyonun önünde duruyor, tık tık tık tık uzaktan komando. Bakıyorsun, bakıyorsun. 30, 40, 50, 120 tane kanal. Ama hepsinde aynı var. Hepsinde aynı bokluk var. Hepsinde aynı işte canavarın, putunun yani propagandası var. Ve son bir şey daha bu temada. Televizyon özellikle kızanları duygusuz kılıyor. Duygusuz kılıyor. Kızanlar normal insan duygularından uzaklaşıyorlar. Çünkü her şey karışık. Kızan bilmiyor gerçek midir yoksa hayal mıdır? Kızan bilmiyor artık gördüğüm şey yani oluyor mu olmuyor mu? Video oyunlarında değil mi jivot var. 1, 2, 3'e kadar jivot var. Ve birçok kızanlar bugün öyle düşünüyorlar. Öldün mü bir daha jivot var. Çünkü televizyondan ve oyunlardan böyle programlar olmuşlar. 12 yaşına kadar bir kızan 100 bin tane suç görmüş olacak televizyonda. Hırsızlık, kaçırmak, dolandırıcılık, tamamen zina bilmem ne. 100 bin tane. Ve 8 bin tane katillik görecek. Canlı katillik görecek televizyonda. Başkadır bir kızana anlatırsan katillik var ya da falanca kişi öbürünü öldürdü. Başkadır bunu gözlerinden göresin. Ve böylelikle kızanlarımız ve insanlar bütün olarak duygusuz kılıyorlar. Artık hiçbir şeye acımıyoruz. Tamam. Hiçbir şeye acımıyoruz. Acımak yok. Herkes bencil yaşıyor. Evet. Propaganda dedik, ideoloji ve üçüncü bir şey daha var. Televizyonun en büyük zararı belki burada. Üçüncüsü hipnoza. Herkes biliyor hipnoza nedir. Bazen programlarda, şovlarda değil mi adam çıkıyor. Sallıyor böyle bir saat, tık tık tık tık tık tık, ondan sonra hıp, kişi kendinden geçiyor ve ona istediğini yaptırıyorsun. Bu bir eğlence. Ama asıl hipnoza çok korkunçtur. Asıl hipnoza da insana fikirler veriyor. Ve ondan sonra bu kişi otomatik olarak bunu yerine geçiriyor. Televizyon bakanlarının kişilerinin yani beyin dalgalarını kontrol ettiler. EEG denir buna. Nasıl bir kalp atıyorsa tık tık tık, beyin de öyle atıyor. Böyle bir puls gibi böyle tamamen dalgalar üretiyor. Ve burada değişik değişik dalgalar var. alfa, beta, gamma diyorlar. Ve bunlar gösteriyor beynin çalışması, beynin aktif olması. Kişi daha 5 dakika televizyona baksın, onun dalgaları bu sıfıra iniyor. Tamam mı? Bu kişi hipnotizör oluyor. 5 dakika sağda bakıyor, böyle, ağzını hafif açık, yüreğin hop yavaşlıyor, beynin yavaşlıyor ve ondan sonra ekrandan gelen şeyler seni direkt no hipnotizör yapıyor. Kızanlara çizgi filmlerdi. Tamam mı? 2-3 yaşında bile kızanlar çizgi filmlere bakmakla beyinleri pasifleştiriliyor. Ve gelecekte bu kızanlar artık logično, mantıklı düşünemiyorlar. Bunlar değil, ben çıkardım. Bunlar doktorlar, bunu araştırmış. Onun için bugün kızanlar bugün okulda o kadar zorluk görüyorlar. Onun için kimse okumak istemiyor. Çünkü televizyon onların beyinlerini değiştiriyor. Anlıyorsunuz mu? Sıdıcani önemli değil, o ayrı bir tema. İyi bir şey olabilir. Ama sadece televizyonun kendisi insanı bu duruma getiriyor. Böylelikle dünya hükümeti kendine hazır robotlar yetiştiriyor. İnsan robotlaştırılıyor. İnsan yani istediği gibi aydattıracaklar. Evet. Böylelikle hani özellikle mesela Ramazan ayında hocalar hipnozanın kuvvetini çok iyi biliyorlar. Ezan nedir? Ne sanıyorsunuz? Ezan sesi. Niçin ezan sesi lazım Arapça olsun? Çünkü sahada hipnoza olsun. Tamam mı? Ve sahada bu diye ezan ve makamlı okumuşlar. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Ayetler, ilahiler okuyorlar bilmem ne. Hepsi Arapça. Bir şey anlamıyorsun. Kafana bir şey girmiyor. Ama sen bu hipnozanın altında kalıyorsun. Tamam mı? Beyni, insanın beynini pasif bir hale sokuyor. Bakıyorsun, sesliyorsun, hiçbir şey düşünmüyorsun ve en son ya çok güzel diyorsun. Tamam mı? Biz imanlılar nasıl razı geleceğiz? Böyle bir enstrüman bizim evimizde dursun ve kendi kızlarımıza buna baktıracağız. Absolut mu düşünemiyorum bunu? Ben bunu düşünemiyorum. Nasıl bir imanlı bunu yapabilir? Bir kişi senin evine gelsin ve başka başka öğretişler yaysın. Bak kızım oku bunu. Aa bu da İsa Rab değildir, Allah değildir, mucize yapmadı. O zaman sen kızacaksın. Nasıl, ne hakla benim kızalıma bakıyor böyle laflar öğrettiriyorsun. Ama televizyondan gelince yok bir şey. Kalsın orada. Hayır. Bütün bunlar görüyorsunuz canavarın putudur. Biz uyanmazsak tamamen bu hipnozan etkisinde kalacağız ve biz buna karşı koyamayacağız. İstiyorum vakit geldi bence uyanalım burada. Vakit geldi bence burada bazı değişiklikler yapalım hayatımızda. Vakit geldi artık eskisi gibi devam etmeyelim. Belki birçok şeyleri bilmezdik, anlamazdık. Ama bundan sonra kendimizi bu puttan kurtaralım. Rab sizin olsun.